Ayrım 5. Eva Luna, Isabel Allende, sayfa 49. Rahip işçileri gönderdi ve evi kapattı. İşte böylece Puma'yı ben arka bacaklarından, vaftiz annem de ön bacaklarından taşıyarak doğduğum evden ayrıldım. Vaftiz annem, artık büyüdün, sana bakamam. Şimdi hayatını kazanmak ve kuvvetli olmak için çalışacaksın, dedi. O zamanlar henüz 7 yaşındaydım. Vaftiz anne mutfakta hasır bir sandalye üzerinde oturarak bekliyordu. Kucağında üzeri boncukla işli plastik bir çanta vardı. Göğüslerinin yarısı dekoltesinden çıkıyor, bacakları sandalyeden taşıyordu. Onun yanında ayakta duruyor, gözümün ucuyla demir gereçlere, paslanmış buzdolabına, masanın altında gizlenmiş kedilere ve sineklerin dolaştığı raflı tel dolabına bakıyordum. Profesör Jones'un evinden ayrılalı 2 gün olmuştu ve halen şaşkınlıktan kendime gelememiştim. Birkaç saat içinde huysuz bir çocuk olmuştum. Kimseyle konuşmuyordum. Yüzüm kollarımın arasında gizlenmiş olarak bir köşede oturuyordum. O zaman annemin hayali ortaya çıkıyordu. Bu yabancı mutfağın tencereleri arasında kaba, kuru bir zenci kadın dolaşıyor ve bize güvensizlikle bakıyordu. "Bu kız senin mi?" diye sordu. Vaftiz annem, "Nasıl benim olsun ki, rengini görmüyor musun?" dedi. "E kimin o zaman?" "Benim vaftiz kızım, çalışmak için getirdim." Kapı açıldı ve evin hanımı girdi. Ufak tefek, başında karmakarışık bukleler olan yas elbiseleri içerisinde ve boynunda büyük bir madalyona benzeyen pırıl pırıl bir kolye bulunan bir kadındı. Yere çevilenmiş gibi duran beni yanına çağırarak, "Gel sana bir bakayım," dedi. Vaftiz annem patronun incelemesi için beni ileri itti. Bit olup olmadığını görmek için kafama, tırnaklarıma, dişlerime, kulaklarıma, derime, kol ve bacaklarımın dayanıklılığına baktı. "Paraziti var mı?" diye sordu. "Hayır hanımım, içi dışı tertemizdir." "Çok zayıf." "Uzun bir süredir iştahı yok, fakat kaygılanmayın, uysal ve çalışkandır. Çok kolay öğrenir, kafası iyi çalışır." "Sulu gözlü mü?" "Huzur içinde yatsın, annesini gömdüğümüz zaman bile ağlamadı." "Hanım, bir ay deneme devresinden geçecek," dedi ve başka bir şey söylemeden çıktı. Vaftiz annem son tembihlerini yaptı. "Münasebetsizlik yapma, bir şey kırmamaya çalış, akşam su içme yatağı ıslatırsın, uslu ol, itaat et." Beni öpmek için eğildi, sonra fikir değiştirdi, beceriksizce başımı okşamakla yetindi, döndü ve kararlı adımlarla servis kapısından çıktı. Fakat ben üzgün olduğunu fark ettim. Daima beraber olmuştuk, ilk defa ayrılıyorduk. Gözlerimi duvara dikerek öylece kaldım. Aşçı kadın birkaç dilim muz kızarttı, beni omuzlarımdan tutarak bir sandalyeye oturttu, sonra kendisi de yanıma oturdu ve gülümsedi. "Demek sen yeni hizmetçisin. Peki küçük kuş, şimdi yemeğini ye," diyerek önüme bir tabak koydu. "Burada bana Elvira derler. Sahilde doğmuşum. 29 Mayıs'ta bir pazar günü, fakat yılını hatırlamıyorum. Tüm yaşamım boyunca yaptığım iş yalnızca çalışmak oldu. Gördüğüm kadarıyla senin de yolun bu olacak. Kendi alışkanlıklarım, adetlerim var ama küstah biri değilsen seninle iyi anlaşırız. Ben hep torunlarım olsun istedim, fakat Tanrı beni öylesine yoksul yarattı ki bana bir aile bile vermedi. O gün benim için yeni bir yaşam başladı. Beni işe aldıkları ev, mobilyalar, tablolar, heykeller, helezon biçiminde mermer sütunlarla doluydu. Ama tüm bu süsler borularda ve rutubetten leke leke olmuş duvarlarda büyüyen yosunu, yatakların altında, dolapların arkasında yıllardır biriken tozu gizleyemiyordu. Her şey bana kirli ve felç geçirmeden önce köşeleri parmağıyla kontrol eden Profesör Jones'un evindekinden bile farklı görünüyordu. Güneş girmesin diye kapatılan panjurlara karşın çok sıcaktı ve her taraf çürük kavun kokuyordu. Ev sahipleri iki bekar kardeşti. Boynunda haçlı kolye olan kadın ve mavi damarlarla, deliklerle süslü kocaman burnu olan şişko bir 60'lık. Elvira Hanım'ın yaşamının çoğunu noterlikte sessizce yazı yazarak ve ancak şimdi tatmin edebildiği bağırıp çağırma duygusuyla dolu olarak geçirdiğini söyledi. Tüm gün cırtlak sesle bağırarak, tüm dünyaya ve kendi kendine kızarak emirler veriyordu. Erkek kardeşi bütün gününü gazete okuyarak, içki içerek, verandadaki koltukta uyuklayarak, pijama ve terlikleriyle ortalıkta dolanarak ve bacaklarının arasını kaşıyarak geçiriyordu. Akşamları bu ışıklığından uyanıyor, giyiniyor, kafeteryalarda domino oynamak için evden çıkıyordu. Pazar günleri ise hafta içinde dominodan kazandıklarını kaybetmek için hipodroma gidiyordu. Evde bir de iri kemikli, kuş beyinli, sabahtan akşama kadar çalışan ve öğle uykusunda bu adamın odasında kaybolan bir hizmetçi vardı. Bunların dışında yalnızca aşçı, kediler ve tüylerinin yarısı dökülmüş olan suskun bir papağan yaşıyordu. Hanım Elvira'ya beni dezenfekte edici sabunla yıkamasını ve tüm elbiselerimi yakmasını emretti. Saçımı bitleri önlemek için hizmetçi kızlarınki gibi kökünden kestirmedi çünkü kardeşi engel oldu. Çilek burunlu adam tatlılıkla konuşuyor, sık sık gülümsüyor ve sarhoş olduğu zaman bile bana sevimli görünüyordu. Makası görünce duyduğum üzüntüyü anladı ve annemin emekle fırçaladığı saçımı kurtardı. Garip ama ismini anımsayamıyorum. Bu evde hanımın makinasında diktiği önlüğü giyiyor ve yalın ayak dolaşıyordum. Birinci aydan sonra hanım artık daha fazla çalışmam gerektiğini, çünkü bundan böyle maaş alacağımı söyledi. Ama maaşımı hiç görmedim çünkü vaftiz annem alıyordu. Başlangıçta ziyaretlerini büyük bir sabırsızlıkla bekliyordum. Geldiğinde elbisesinin eteklerine yapışıyor, beni de götürmesini istiyordum. Fakat sonralara alıştım. Bu kez de Elvira'ya sığındım ve kedilerle, kuşla arkadaş oldum. Hanım kendi kendime mırıldanma alışkanlığımı gidermek için ağzımı soda ile yıkadıktan sonra annemle böyle yüksek sesle konuşmayı bıraktım. Ama bu işi gizlice yapmayı sürdürdüm. Bu evde yapacak çok iş vardı. Tıpkı karaya oturmuş lanetli bir sandala benziyordu. Fırça ve süpürgeye karşın duvarlara tırmanan bu belirsiz yeşermeyi hep kazımak gerekiyordu. Yiyecek ne çok çeşitli ne de çok boldu fakat Elvira patronların artıklarını gizliyor ve kahvaltıda bana veriyordu. Çünkü radyodan güne iyi beslenmiş olarak başlamanın zeka yönünden yararlı olacağını öğrenmişti. Küçük kuşum, daha akıllı olmak için bir gün okuyacaksın, diyordu. Evde kalmış bir kız tüm ayrıntıları düşünüyordu. Bugün avluları yıkayacaksın. Peçeteleri ütülemeyi unutma. Kendini yakmamaya dikkat et. Camları gazete kağıdı ve sirkeyle temizle. İşin bitince gel, beyin ayakkabılarını boyamayı Telaş göstermeden boyun eğiyordum. Çünkü kısa sürede tembelliği usturuplu biçimde becerebilirsem, günü hiçbir şey yapmadan geçirebileceğimi öğrenmiştim. Evin hanımı daha sabah kalkar kalkmaz yas elbiselerini giymiş, haçını takmış ve o karmakarışık saç tuvaletini yapmış olarak emirler yağdırmaya başlamıştı. Fakat kendi emirlerine öylesine dalıyordu ki onu aldatmak kolay oluyordu. Evin beyi ev işleriyle pek az ilgileniyor, at yarışlarındaki hayvanların geçmişini inceleyerek, ihtimal hesapları yaparak ve yarışlardaki kaybının üzüntüsünü unutmak için içki içerek yaşıyordu. Bazen burnu patlıcan moruna dönüşüyor ve yatağa yatmasına yardım etmem, içki şişelerini gizlemem için beni çağırıyordu. Hizmetçi kız biriyle dostluk kurmaya, hele benimle kurmaya aldırmıyordu. Yalnızca Elvira benimle ilgileniyordu, beni yemek yemeye zorluyor, bana ev işlerini gösteriyor, en ağır işleri hafifletiyordu. Sohbet ederek ve öyküler anlatarak saatler geçiriyorduk. Onun bazı gariplikleri, sarı saçlı yabancılara ve hamam böceklerine duyduğu mantık dışı nefret işte bu devrede başladı. Hamam böceklerini elindeki tüm silahlarla karşı koyuyordu ama benim farelere yemek verdiğimi ve kediler yemesin diye yavrularını koruduğumu gördüğünde de bir şey demiyordu. Yokluk içinde ölmekten ve ortak bir mezara gömülmekten çok korkuyordu. Bu alçaltıcı duruma düşmemek için taksitle bir tabut aldı. Onu odasında bazı eşyalarını koymak için dolap olarak kullanıyordu. Bu mavi kurdeleli beyaz bir kumaşla kaplı küçük bir yastığı olan tahta bir sandıktı. Arada bir onun içine yatmak ve kapağını kapatmak hakkına sahiptim. Bu sırada Elvira ağlama taklidi yapıyor ve hıçkırıklar arasında tüm erdemlerimi sayıyordu. O Tanrım, neden o iyi, temiz, düzenli kuşumu benden aldın? Ben onu gerçek torunumdan daha çok seviyorum. Bir mucize göster, onu bana geri ver Tanrım. Oyun kontrolünü kaybedip ağıta başlayıncaya kadar sürüyordu. Perşembe dışında tüm günler benim için aynı geçiyordu. Onun gelişini de mutfaktaki takvimden hesap ediyordum. Tüm hafta boyunca bahçe kapısının ardımızdan kapanıp pazara yollandığımız anı bekliyordum. Elvira ayağıma lastik ayakkabılarımı giydiriyor, önlüğümü değiştiriyor, saçımı tarayıp ensemde at kuyruğu yapıyor ve ağzımda uzun süre emebileceğim renkli şekerlerden arınmam için bir sent veriyordu. Bu şeker altı yedi yoğun zevk gecesi geçirebilmem ve ağır işlerim arasında emebilmem için yeterli oluyordu. Hanım çantasını önünde sıkı sıkı tutarak, "Gözlerinizi açın, dalga geçmeyin, yanımdan uzaklaşmayın, burası kurnazlarla dolu," diye tembihlerde bulunarak önden gidiyordu. Ben her elimde bir torba, cebimde şekerim, hizmetçinin arkasından gidiyordum. Yaşamlarını, gizlerini, erdemlerini, serüvenlerini tahmin etmeye çalışan insanları inceliyordum. Gözlerim parlayarak ve yüreğim bayram ederek eve dönüyor, mutfağa koşuyor, öteberiyi boşaltmak için Elvira'ya yardım ederken, çorba içinde prens ve prenseslere dönüşen havuçların, büyülü biberlerin öyküleriyle kafasını karıştırıyordum. "Sus, hanım geliyor, küçük kuş, hemen eline süpürgeyi al," diyordu. Öğle uykusunda evi sessizlik ve sükunet kapladığında, duvarında deniz ufkuna açılan pencere, dalgalar, kayalıklar, gökyüzü ve martıların betimlendiği, yaldız çerçeveli bir tablonun asılı olduğu yemek odasına gitmek için işimi bırakıyordum. Ellerim sırtımda, gözlerim bu karşı konulmaz manzaraya, kafam annemin düş gücünün buluşu olan ve Profesör Jones'un kitaplarından öğrendiğim sonsuz yolculuklar, sirenler, yunuslar, zümrüdü ankalarla dalmış gitmiş olarak öylece duruyordum. Annemin anlattığı öyküler arasında en çok denizle ilgili olanları severdim. Çünkü bunlarda uzak adaları, dev batık kentleri, balıkların okyanuslardaki göç yollarını düşleyebiliyordum. "Denizci bir atamın olduğundan eminim," diyordu annem ondan. Hep bu tür bir öyküyü istediğimde. İşte böyle doğdu Hollandalı Dede öyküsü. Bu tablo önünde yitirdiğim annemin yanında oturup öyküler dinlediğim, işlerine yardım ettiğim ya da onun üzerindeki çamaşır suyu, keten, kola kokusu duymak için olabildiğince yakınında yürüdüğüm zamanlardaki duygularımı yaşıyordum. Hanım beni yakaladığında "Burada ne yapıyorsun?" diye bağırıyor ve beni sarsıyordu. "Yapacak işin yok mu? Bu tablo sana göre değil." Bundan tabloların aşındığı sonucunu çıkardım. Renkler bakan kişinin gözlerine giriyor, böylece tamamen kayboluncaya kadar soluklaşabiliyorlardı. "Yok kızım, bu saçmalık da nereden çıktı? Renkler aşınmaz," diyordu evin beyi. "Gel buraya, bana bir öpücük ver. Sen burnumu öp, ben de seni denizi seyretmene izin vereyim. Bir öpücük daha ver, sana para vereyim. Fakat kız kardeşime söyleme, o anlamaz. Burnum seni iğrendiriyor mu?" Ve bu gizli okşama için benimle sütunların arkasında gizleniyordu. Geceyi geçirmem için bana bir hamak vermişlerdi fakat herkes yattıktan sonra hizmetçilerin odasına sessizce giriyor, hizmetçi ve aşçının birinin baş tarafında diğerinin ayak tarafında yattığı yatağa giriyordum. Elvira'nın yanına kıvrılıyor ve kendisiyle kalmam karşılığında bir öykü sunuyordum. "Tamam, bana aşk yüzünden aklını yitiren adamın öyküsünü anlat." Onu unuttum ama şimdi aklıma hayvanlarla ilgili bir tane geldi. "Eminim annen bu öykü yeteneğini sana vermek için karnından çok sıvı taşıyordu küçük kuş." Çok iyi anımsıyorum. Yağmurlu bir gündü. Her zamankinden daha fazla çürümüş kavun, kedisi diye kokuyordu. Dışarıdan sıcak bir hava geliyor. Bu koku tüm evi dolduruyor ve öylesine yoğundu ki elle tutulabilirdi. Ben yemek odasında deniz yolculuğu yapıyordum. Hanımın ayak seslerini duymadım ve pençesini ensemde hissedince şaşkınlık bir anda beni uzaklardan çekip aldı. Nerede olduğumu anımsayamadan hareketsiz kaldım. "Yine mi buradasın? Git işini yap. Sana ne için para ödediğimi sanıyorsun?" "İşlerimi bitirdim hanımım." Hanım dolaptaki vazoyu aldı, ters çevirerek tüm suyunu ve çürümüş yapraklarını yere döktü. "Haydi temizle," dedi. Deniz, sisle kaplı kayalıklar, özlediğim kızıl saç örgüleri, yemek odasındaki mobilyalar, her şey gözden silindi. Yalnızca döşemenin üzerindeki çiçekler kaldı. Bunların şiştiğini, hareket ettiğini, canlandığını ve buklelerle örtülü boynuna madalyon takmış kadını görüyordum. İçimde koca bir hayır büyüyerek nefes almama engel oldu. Bunun bir bağırışla dışarı çıktığı ve hanımın pudralanmış yüzünde patladığını hissettim. Yanağıma attığı tokat acıtmadı çünkü tüm vücudumu saran hiddetle üzerine atıldım, onu yere devirdim, yüzünü tırmaladım, saçından yakaladım ve tüm gücümle çektim. O zaman topuz gevşedi, bukleler dağıldı ve tüm bu saçlar işkence çeken bir hayvan gibi elimde kaldı. Korkmuştum, kafa derisini yüzdüğümü sandım. Koşarak çıktım, evi, bahçeyi, adımlarımı nereye bastığımı bilmeden geçtim. Kendimi sokağa attım. Birkaç dakika içinde ılık yaz yağmuru beni ıslattı ve tamamen ıslandığımı fark ettiğimde durdum. Elimdeki saçları silkeledim, kaldırımın kenarına attım. Akan yağmur suyu çöple birlikte onu alıp götürdü. Gideceği yeri bilmeden sürüklenen bu saç yığınına baktım. Kaderimin sonuna geldiğimi ve işlediğim suçtan sonra gizlenecek yerim olmadığını düşünüyordum. Koşmaya başladım, bildik sokakları arkada bıraktım. Perşembe pazarı yerinden geçtim ve yürümeye devam ettim. Derken yağmur durdu. Akşam güneşi asfalttaki rutubeti buharlaştırarak her şeyi yapışkan bir tül içine aldı. İnsanlar trafik, gürültü, büyük dev makinelerin homurtaları, araba frenleri, kornalar, sokak satıcılarının sesleri, her şey bu sis içinde kayboldu. Kafeteryalardan bir bataklık ve kızartma kokusu geliyordu. İkindi kahvaltısı saati olduğunu hatırladım. Açlığım aklıma geldi fakat yanımda para yoktu. Şekerimin geri kalanını da bırakmıştım. Saatlerdir başıboş dolaştığımı fark ettim. Her şey bana hüzün ve kaygı verici görünüyordu. O yıllarda kent şimdiki berbat halinde değildi. Fakat kötü bir tümör gibi düzensiz büyüyordu. Delice bir mimari, tüm stillerin karışımı, İtalyan mermer sarayları, Teksas tipi çiftlikler, Tudor tipi evler, gökdelenler, gemi şeklindeki evler, Japon çay salonları ve gelin pastası şeklindeki evler tüm kenti kaplıyordu. Gözlerim kararmaya başladı. Akşam üzeri çevresi bağımsızlık savaşından beri orayı bekleyen kocaman ağaçlarla çevrili, ortasında bir elinde bayrağı, diğer elinde dizginleri yutan ve bu kadar güvercin pisliği ve tarihi büyüyle görkemini biraz yitirmiş vatanın babası heykelinin bulunduğu bir meydana geldim. Bir köşede hasır şapkalı, ayağında keten pabuçlar, beyaz bir elbise giymiş, çevresi meraklılarla çevrili bir köylü gördüm. Ne yaptığına bakmak için dolaştım, konuşuyordu ve birkaç kuruş alınca konuyu değiştiriyor ve durup dinlenmeden her müşterinin isteğine göre şiirler söylüyordu. Onu alçak sesle taklit etmeye çalıştım ve öyküleri şiir haline getirerek anımsamanın daha kolay olduğunu fark ettim. Çünkü öykü kendi müziğiyle dans ediyordu. Adam bahşişlerini alıp gidinceye kadar orada durup dinledim. Bir süre benzer sesleri bulmaya çalışarak oyalandım. Düşünceleri hatırlamak için iyi bir yoldu ve böylece onları Elvira'ya tekrar edebilirdim. Onu düşününce aklıma kavrulmuş soğan kokusu geldi. O zaman durumumun bir kez daha bilincine vardım ve sırtımda bir ürperti hissettim. Patronumun topuzunun suyun içinde bir köpek leşi gibi yüzdüğünü gördüm ve vaftiz annemin sözleri kulaklarımda çınlamaya başladı. Kötü kız, hapishaneye düşeceksin. İşte böyle başlar. İtaatsizlik ederek sonunda parmaklıklar arasına düşersin. Sana söylüyorum, bu senin sonun olacak. Havuzun kenarına oturup renkli balıkları ve nilüferleri seyretmeye başladım. Neyin var? Koyu renk gözlü, keten pantolon ve oldukça büyük bir gömlek giymiş bir oğlandı. Beni hapse atacaklar. Kaç yaşındasın? Hemen hemen 9. O zaman hapse gitmezsin, yaşın küçük. Hanımımın kafasındaki saçları yoldum. Nasıl? Bir çekişte. Yanıma oturarak gözünün ucuyla bana bakmaya ve bir çakıyla tırnaklarını temizlemeye başladı. Benim ismim Huberto Naranjo. Ya seninki? Eva Luna. Arkadaşım olmak mı istiyorsun? Ben kadınlarla dolaşmam. Fakat yine de benimle kaldı ve geç saatlere kadar birbirimize yara izlerimizi göstererek, sırlarımızı açarak birbirimizi tanımaya çalıştık. Bizi sevgi ve dostluk yollarına götürecek olan uzun ilişki böyle başladı. İki ayağı üzerinde durmaya başladığından beri Huberto Naranjo ayakkabı boyayarak, gazete satarak ve ufak tefek hırsızlıklar yaparak sokaklarda yaşıyordu. Tedbirsizleri kandırmak için doğal bir geleneği vardı ve bu geleneği meydandaki havuzun kenarına görme fırsatını buldum. Memur, emekli, şair ve hiç kimsenin heykelin önünden ceketsiz geçmemesi için orada nöbet tutan birkaç polisin oluşturduğu kalabalık toplanıncaya kadar gelip geçenleri bağırarak yanına çekiyordu. Bahis, vücudun yarısını suya daldırarak su bitkileri arasında havuzdan bir balık yakalamaktı. Huberto, birisinin kuyruğunu kesince zavallı hayvan bir topaç gibi daireler halinde dönüyor veya bir nilüferin altında hareketsiz kalıyordu. O zaman Huberto onu hemen yakalıyordu. Balığını zaferle kaldırırken diğerleri kayıplarını ıslak kolları ve onurlarıyla ödüyorlardı. Diğer bir para kazanma yolu, yere yaydığı bir parça kumaş üzerinde tüm hızıyla çevirdiği üç kapaktan hangisinin işaretli olduğunu tahmin etmekti. Oradan geçen birinin saatini 2 dakikada alabilir ve aynı süre içerisinde ortadan yok edebilirdi. Birkaç yıl sonra kovboy veya Meksika köylüsü karışımı bir giyimle çalınmış yedek parçaları ve fabrika müzayedelerinde bir tarafa atılmış gömlekleri satacaktı. 16 yaşında korkulan ve saygı gören bir çetenin başı olacak, kavrulmuş yer fıstığı, sucuk, şeker kamışı suyu arabalarının denetimi altında tutacak. Daha sonra Fahişeler Mahallesi'nin kahramanı ve başka bir arayışla dağa çıkıncaya kadar polisin kabusu olacaktı. Ancak tüm bunlar çok daha sonraydı. Onunla ilk kez karşılaştığımda henüz çocuktu ama onu daha iyi dikkatle incelemiş olsaydım, ileride nasıl bir erkek olacağını fark edecektim. Daha o zamandan kararlı yumrukları ve ateşli bir yüreği vardı. Gerçek bir erkek olmak gerekli, derdi. Ve onun en sevdiği sözdü bu. Diğer çocuklardan hiç de farklı olmayan bazı erkeklik ölçütleri vardı. Orasını mezurayla ölçer veya ne kadar uzaya işeyebildiğini gösterirdi. Bunları ancak çok daha sonra kendisi de bu baş kanıtlarla alay ettiğinde öğrendim. O zamanlar birisi ona o organın büyüklüğünün erkekliğinin kesin göstergesi olmadığını açıklamış. Tam anlamıyla erkeklik konusundaki fikirleri ise çocukluktan yerleşmişti ve sonraları edindiği tüm deneyimler, savaşlar, tutkular, tüm çatışmalar, tartışmalar, isyanlar, yenilgiler hiçbir zaman bu inançlarını sarsmadı. Akşam semt restoranlarında yemek bulmaya çıktık. Bir aş evinin arka kapısının açıldığı dar bir sokağa oturarak Humberto'nun üzerinde kocaman göğüslü sarışın bir dilberin gülümsediği kartpostal karşılığında aldığı sıcak pizzayı paylaştık. Sonra bir avlu labirentinden geçtik, duvarlardan atlayarak başkalarının evine girerek bir araba parkına vardık. Kapıyı gözetleyen şişkoya görünmemek için havalandırma aydınlığından kaydık, bodruma indik. İki sütun arasında karanlık bir köşede, Huberto daha rahat bir yer bulamadığında barınabilmek için gazete kağıtlarından bir yuva yapmıştı. Orada karanlıkta motor yağı, kömür kokusu içinde yan yana uzandık. Kağıtların arasına kıvrıldım ve gösterdiği bu kadar ilgiye karşılık ona bir öykü anlatmayı önerdim. Yaşamında belki de öyküye benzer hiçbir şey işitmemiş olan Huberto, tamam diyerek biraz şaşkın kabul etti. Ne tür bir öykü istersin? Bir şey demiş olmak için haydutlarla ilgili olsun dedi. Radyo tiyatrosundan dinlediklerimden ve kendi uydurduğum şeylerden yararlanarak her şeyini silah zoruyla halleden ve bulunduğu bölgede dul ve yetimler bırakan bir hayduta aşık genç kızın öyküsünü anlatmaya başladım. Genç kız sevgisi ve güzel huyuyla onu yola getireceğini ümit ederken adam kötülüklerine devam ediyor, genç kız da onun açgözlü silahının öksüz bıraktığı çocukları bağrına basıyordu. Adam evde bir cehennem rüzgarı gibi esiyor, kapıları tekmeliyor, havalara kurşunlar yağdırıyordu. Kız diz çökerek bu zalimliklerine son vermesi için yalvarıyor fakat o duvarları titreten ve kanı donduran bir kahkaha ile ona karşılık veriyordu. Korkuya kapılan küçükler dolaba gizlenirken adam "Ne oldu güzelim?" diye alay ediyordu ve dolabın kapısını açarak küçükleri kulaklarından tutup çıkarıyor ve ölçüyordu. "Ah, onları çok büyümüş görüyorum ama kaygılanma. Biraz sonra köye gider senin koleksiyonun için başka öksüzler yaratırım." Yıllar böyle geçti ve besleyecek boğazlar artmaya devam etti. Sonunda bu kadar zorbalıktan bıkan genç kız, haydutun değişmesini beklemenin yararsızlığını anladı ve iyilikten vazgeçti. Saçlarına perma yaptırdı, kırmızı bir elbise satın aldı. Evini en lezzetli dondurmaların yendiği, her tür oyunun oynandığı, dans edilen, şarkı söylenen bir yer haline getirdi. Müşterilerle ilgilenerek eğlenen çocukların sıkıntılarını, yoksullukları sona erdi. 5. ayrımın sonu sayfa 58.